adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım'ı ağırlayacağız. Zor Çiçekler ve Benim Yıldızlarım adlı kitapların yazarı, o yetiştirme yurtlarında yaşayan çocukların hikayelerini anlattığı o iki özel kitap üzerine konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Peşinde geçip gidiyor ömür, ne güldürüyor yüzümü, ne huzur veriyor gönül. Sanki bulacakmış gibi hep bir umut var içinde, üzüldüğü de yetmiyor, hala koşuyor peşinde. Artık hatıralar, içime sığmıyor yaşlar. Bir ömürde ne çok ders var, hangi yol aşka çıkar. Ne söylesem olmuyor, vazgeçmiyor senden gönül. Dünya dönse tersine, yolunda köşelerde ayrı yollardan geçse de vazgeçmiyor senden gönül. Acıtsa da öldürse de kalbimden sökemem, delip de geçse sonunda kaybetmekte var, her şeye razı bu gönül. Doldu artık hatıralar, İçime sığmıyor yaşlar. Bir ömürde ne çok ders var, hangi yol aşka çıkar. Ne söylesem olmuyor, vazgeçmiyor senden gönül. Dünya dönse tersine, yolundan dönmüyor ölse de. Ne söylesem senden gönül, dünya dönse tersine, yolundan dönme.
Hocam, ben annemi hiç görmedim. Annelerin bir kokusu varmış. Çocuklar annelerine sarılınca o kokuyu duyarmış. Öyle diyorlar. O nasıl bir koku hocam? Küçükken yuvaya gelen gönüllü annelere sarılırdım. Parfüm kokusu dışında bir koku almazdım. Yoksa bu koku parfüm kokusu gibi bir koku mu? Hocam, okulda anne babası olan çocuklar korktuklarında anne diye bağırıyorlar. Ben korktuğumda anne diyemiyorum. Acaba neden? Anneleri olan çocuklar anneleri de bir şey sorduğunda anneleri hep efendim anneciğim diyor. O çocuk o kadının annesi mi hocam? Hocam bazı gönüllü anneler yuvaya gelince ağlıyorlar. Biz ağlanacak bir şey yapmıyoruz ki. Anneler çiçekleri neden çok sever hocam? Anneler karşılık beklemeden severmiş. Yoksa onlar insanüstü varlıklar mı hocam? Acıtan soruların gerçek hikayeleri. Sevgili dinleyicilerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım bizlerle birlikte. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Biraz duygusal başladık ama
evet, bu kitapları
öncelikle emeğinize sağlık. Bu kitapları önünü, arkasını, içini, dışını, her noktasını okuduğumuzda gerçekten çok duygulandıran ve daha da herhalde insana o duygu yüküne sokan bütün bu hikayelerin gerçek olması.
Evet, evet. O etkileyici olması biraz oradan geliyor.
Evet.
Çocuklarımız aslında bu peş peşe sorulan sorular değil aslında. Bu kitabın kapağındaki sorular. Bir çocuğumuz vardı yetiştirme yurdunda. Böyle ilginç sorular sorardı. Ben de alışkanlık böyle ilginç soruları soran çocukların sorularını ajandama not ederdim. Sonra geriye dönüp baktığımda ya bu çocuk ne kadar ilginç sorular sormuş diye düşünmüştüm. Hani çünkü çocuk o yaşlarda hep merak ediyor. İşte hocam bu nasıl, bu niye böyle gibi. Tabii bu çocuğumuz babası daha o doğmadan önce ölmüş. Annesi de doğum esnasında ölen bir çocuğumuz. Dolayısıyla hiç anneyi görmemiş ve yoğun bir anne özlemi var. Hı hı. Ve yuvaya gelen o gönüllü annelerin onlarla iletişiminden hep o anne özlemini o soruların içerisinde görebiliyorsunuz. O yüzden de çok ilginç gelirdi
evet,
bana.
Evet. Aslında gerçekten annesine soracağı, babasına soracağı soruları bir anne bir baba bilip
evet, bize
sizlere
soruyor. Evet,
çocuk.
Öyle bir şey. O yüzden bu çocuklarımız gerçekten özel çocuklar. Korumaya muhtaç çocuklarımız. Aslında sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun ebeveyn bakımından yoksun yetişmiş çocuklarımız, anne ve baba bakımından yoksun yetişmiş çocuklarımız gerçekten dünya neresinde olursa olsun belli ortak davranış örüntüleri geliştiriyorlar. Hı hı. O çocuklara o anne eksikliğini, baba eksikliğini yaşatmayacak iletişimi onlarla kurmamız gerekiyor. Bu da zor bir iş.
Evet.
Bu işi görev addedip yapmak gerekiyor.
Belki görevden ziyade
vicdani evet, sorumluluk. Evet, evet. Biraz daha özel çocuklarımız ne kadar güzel, iyi yetiştirebilirsek o kadar topluma dahil oluyorlar. Ve daha sağlıklı ilişkiler, sağlıklı hayatlar kurabiliyorlar. O yüzden hepimiz, toplumumuz sadece oralarda çalışanlar değil, toplumun her kesiminde insanların aslında üzerine düşen görevler var bu çocuklarımız için. Bunu kendimize görev addetmemiz gerekiyor mutlaka.
Biraz sizin de yaşam öykünüzden bahsederek aslında sohbetimize başlayalım istiyorum Sayın Yıldırım. Ne kadar zamandır böyle önemli özel çocuklarla çalışıyorsunuz, çalıştınız ve şimdi neler
evet.
yapıyorsunuz?
Yaklaşık 33 yıldır ben bu alandayım. Eski Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ilk başladım. Çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde uzun yıllar görev yaptım. Tabii ben esas mesleğim sosyal hizmet uzmanıyım. İşimiz aslında insan bizim. Dolayısıyla da bu özel insanlarla sürekli iletişim halinde olduk. Dolayısıyla da çok öykü biriktirdim açıkçası. Tabii bir kısmı bunların kitaba yazdım. Çünkü bu öyküleri birileriyle paylaşmanız gerektiğini aslında ben hissettim. Çünkü benzer hataları hep yapıla geliyor sürekli. Bu çocuklarla çalışan personeller benzer hataları yapmasınlar, çocuklarla sağlıklı iletişim kursunlar diye aslında bu öyküleri yazdım. Her öykünün içerisinde aslında oralarda çalışan personellere yönelik de mesajlar var. Aslında sadece oralarda çalışan insanlara yönelik değil, bir çocuk yetiştiren her aile için aslında mesajlar olan öyküler var. Kitabı okuyan insanların da o gözle okumasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü hepimiz bir şekilde ya bir çocuk yetiştiriyoruz, ya ebeveyn oluyoruz, ya da böyle kurumlarda çalışıyoruz. O yüzden de çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öykülerin içerisinde vermeye çalıştım.
Evet, onlardan biri de az sonra dinleyicilerimizle paylaşacağımız bir fotoğrafın önemi başlıklı hikayeniz. Onda da yine hani dediniz ya, aslında yapılması gerekenleri böyle dipnot halinde vurguluyorum, hikayelerin içine yerleştiriyorum diye. Yuva ve yurtlardaki görsel kayıt tutma uygulamasının geliştirilmesine ilişkin bir hikaye anladığımız kadarıyla.
Evet, o da ilginç bir hikaye.
Bu arada madem dinleyicilerimize bahsettim, bu bir fotoğrafın önemi hikayesini okuyalım mı? Ama şöyle yapalım.
Tabii.
Ben hikayeyi başlayayım. Sonrasında hani o sürpriz kısmına gelince siz lütfen hikayenin devamını, gerçekten bu hikayeyi yaşamış biri olarak lütfen siz anlatın.
Evet.
Şöyle başlıyor efendim hikaye. Başlığımız bir fotoğrafın önemi. Bizim yuva ve yurtlarımızda görsel kayıt tutma uygulaması bulunmazdı. Çocukların kişisel dosyalarında nüfus bilgileri, ikamet bilgileri, kişisel bilgileri, okul ve sağlık bilgileri ile sosyal inceleme raporları, korunma kararı ve benzeri resmi belgeler yer alırdı. Vesikalık fotoğraflar okul karnesi ve kütük defterine yapıştırmak için çektirilirdi. Onun dışında çocukların çeşitli gelişim dönemlerini yansıtan fotoğraflar, piknik resimleri, yaş günü resimleri, mezuniyet resimleri gibi onların önemli görsel materyalleri bir yerde ya da dosyalarında muhafaza edilmiyordu. Çocuk büyüyüp yurttan ayrıldığında yuva ve yurt yaşantısıyla ilgili ya hiç ya da çok az fotoğrafa sahip oluyordu. Yetişkin bir insan olup çoluk çocuğa karıştığında kendi çocukluğuna ait resimlerin olmaması onda bir hayıflanma duygusuna yol açıyordu. Yurtta sosyal çalışmacı olarak görev yaptığım bir gün sosyal servise yaşı benden çok büyük eski bir yurt öğrencisi gelmişti. Tanışma esnasında kendisinin Belçika'da işçi olarak çalıştığını, erken emekli olabilmesi için kişisel dosyasında olması muhtemel bir belgeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Söylediğine göre yurtta kalırken yurdun demir atölyesinde bir iş kazası geçirmişti. Bu kazaya ait yurttaki kişisel dosyasında bir rapor, tutanak ya da hastane kaydı bulup getirebilirse erken emekli olabilecekti. O dönemlerde eski yurt öğrencilerinin kişisel dosyaları arşivlenmediği için bulmak oldukça zaman alıyordu. Birkaç saatlik aramadan sonra adamın kişisel dosyasını bulmuştum. Ben de sevinmiştim ama adam heyecandan yerinde duramıyordu. Rengi solmuş, dosya toz içindeydi. Adamın heyecanlandığını görünce dosyayı itinayla sildim. Adam dosyaya sanki kutsal bir emanetmiş gibi bakıyordu. Anlamıştım ki bu dosya onun hayatının eksik bir parçasını tamamlıyordu. Belki yurttan ayrılan her çocuk için o dosya farklı bir anlam taşıyordu. Kimisi için o dönem unutmak istediği, hatırlamak istemediği bir yaşamın kesitini ifade ediyordu. Kimisi içinse güzel arkadaşlıkların, dostlukların, kardeşliklerin, ortak acıların, ortak sevinçlerin, ortak hüzünlerin, yaşanılan bir hayatın dokümanlarını ifade ediyordu. Sayfaları okuyarak ve yavaş yavaş çeviriyordum. O da her sayfa için bir yorum yapıyordu. Bu benim karnem, bu benim kaybolduğunu sandığım eski nüfus cüzdanım, bu benim yurttan kaçtığımda tutulan tutanak, bu benim ameliyat olduğumdaki sağlık bilgilerim gibi ifadeler kullanıyordu. Her belgeye baktıkça o günlere sanki bir zaman tünelindeymiş gibi gidiyor, onlara ait bir şeyler anlatıyordu. Ve nihayet aradığımız belgeyi bulmuştuk. Sonra?
Evet, gerçekten uzun bir aramanın sonucunda dosyayı bulmuştum. Tabii dosyayı bulunca çok etkilenmişti. Hatta biraz da ağlamıştı. Gerçekten onun için işine yarayacak bir belgeydi bu belge. Tabii aslında onun dosyasının içindeki belgeleri çıkardıkça sanki bir filmin gerisine gider gibi eski günlerini hatırlıyordu. Sağlıkla ilgili tutanağı görünce müthiş etkilendi, ağladı. Daha sonra başka acaba bu dosyada neler var diye bir çevireyim bakayım dedim. En son dosyanın arkasında bir sarı zarfın içerisinden iki tane fotoğraf çıktı. Hı. Bir tanesi vesikalık bir fotoğraf. O zaman işte nüfus cüzdanına ya da değişik belgelere yapıştırmak için o zamanki sosyal hizmet uzmanı fotoğrafı çekmiş koymuş. Yine duyarlı bir sosyal hizmet uzmanı büyüğümüz yurtta yetiştirme yurdunun bahçesinde merdivende bütün çocukların toplu fotoğrafını çekmiş koymuş. Bu fotoğrafı görünce böyle hıçkırıklarla ağlamaya başladı, sarsıla sarsıla. Tabii ben de etkilenmiştim. Sonra sakinleştirdikten sonra dedim ki niçin bu fotoğraftan bu kadar etkilendin? Yani o belgeden daha fazla etkilendi. Hı hı. Dedi ki hocam bu fotoğrafın benim için değerini siz anlayamazsınız. Neden dedim ben? Dedi ki ben işte yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra yurt dışına Belçika'ya çalışmaya gittim. Oradan evlendim, iş kurdum, çocuklarım oldu, çocuklarım da büyüdü. Her bayram çocuklarım beni sıkıştırıyorlar. Baba senin geçmişinle ilgili hiç mi bir işaret, iz, bir fotoğraf yok diye her bayram bana söylerlerdi. Ben de olmadığı için hep boynumu bükerdim dedi. Şimdi bu fotoğraflarla ben çocuklarıma yaşadığımı ispat edeceğim dedi. Hmm. Bu fotoğraflar benim için o yüzden çok önemli dedi. Gerçekten bir fotoğrafın ne kadar önemli olduğunu ben de o zaman anladım. Gerçekten biz çok görsel kayıt tutan bir yapıya sahip değiliz. Toplum olarak da çok görsel kaydı fazla dikkate almıyoruz. Ama görsel kaydın ne kadar önemli olduğunu da bu yaşadığım anıyla ben de anlamış oldum. O olaydan sonra da artık ben hep böyle düğünleri, özel günleri hep fotoğraflamaya çalışırım. Çocukları fotoğraflamaya çalışıyorum. Onların zarflarının içerisine birkaç damla gözyaşı bırakmak istiyorum. Evet. Farklı evet. Bir duygu, evet.
Yazmışsınız bu fotoğraf evet. Benim yaşadığımın bir ispatı. Bunu sizin anlamanız çok
mümkün
zor.
Mümkün değil, evet, evet.
Gerçekten de öyle. Şimdi biraz daha şanslıyız neyse ki. Herkesin bir şekilde fotoğraf çekme imkanı evet, eskiye evet. Nazaran daha fazla var. Ama evet, evet. Tabii bunu hani kayıtlara geçmesi ve o dosyanın içine bir şekilde o fotoğrafın bırakılmış olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını belki sizin gibi sosyal hizmet üzerine çalışan değerli çalışanlar da belki bu evet. Kitabı okuduktan sonra bir kez daha anlayacaklar.
Evet, evet.
Siz biraz da bugünkü çalışmalarınızdan bahsedecek olursak sonrasında sosyal hizmet uzmanlığını farklı bölgelerde, farklı şehirlerimizde gerçekleştirdiniz. Sonrasında engelliler üzerine
evet,
çalışmaya başladınız.
Evet, daha sonra engellilik alanında çalışmaya başladım.
Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz?
Şimdi biz Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak engellilerin hem bakım hizmetlerinin hem kurumsal bakım hem evde bakım hizmetleriyle ilgili çeşitli politikaları hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi kamuoyunda bilinen evde bakım ücreti uygulaması yine bizim bakanlığımız sayesinde hayata geçirilmiş bu uygulama. Bakıma muhtaç engellisi olan ailelere belirli kriterleri taşımaları halinde memur maaş katsayısının 10 bin ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda bir ödeme yapıyoruz. Ağır engelli tanısı olan ya da tam bağımlı tanısı olan engellilere belli bir gelir kriterinin altında da bir geliri varsa her ay bir ödeme yapıyoruz. Bunun yanında eğer aile engellisine bakamayacak duruma gelmişse, artık bir kurumsal bakım ihtiyacı doğmuşsa, o zaman yine bakanlığımıza bağlı çeşitli engel gruplarına ait merkezlerimiz var. Bu merkezlerimizde bu engellilerimize ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Bütün masraflarını kurumumuz karşılıyor. Eğer kişi özel bakım merkezlerinden hizmet almak isterse de bu amaçla açılmış özel bakım merkezlerine bu engellilerimizi yerleştiriyoruz. O merkezin bakım ücretini de kurum olarak biz ödüyoruz. Bu kapsamda da yaklaşık 20 bin civarında engellimize özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti veriyoruz. Bakanlığımıza bağlı yaklaşık 100 bakım merkezimizde de 7600 civarında engellimize yatılı bakım hizmeti veriyoruz.
Evet, yurtlarımızda da engelli çocuklarımız var, öyle değil
evet,
mi?
Evet, yetiştirme yurtlarımızda da var.
Bir bakım hizmeti yapılıyor.
Yurtlarımızda daha doğrusu bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde eğer ailesi tarafından bakılmamışsa ya da terk edilmişse ya da artık bakım bakım yükü daha fazlalaşmışsa, o zaman biz bu amaçla açılmış bakım merkezlerimizde bu engellerimizin hem kişisel bakımı hem sosyal bakımı bütün hizmetleri bakanlığımız tarafından sağlanıyor. Bu amaçla yetişmiş personellerimiz marifetiyle bu engellilerimizin eğer eğitim ihtiyacı varsa normal okullara ya da özel eğitim okullarına gidiyorlar. Onun dışında bütün İAŞ ibadeleri kurumumuz tarafından karşılanıyor. Sosyal rehabilitasyonunu önemsiyoruz, tarımsal rehabilitasyonunu önemsiyoruz. Bu amaçla pek çok merkezimizde bu tür faaliyetleri yoğun bir şekilde yapıyoruz.
Emeklerinize sağlık. Tam da bu noktada Zor Çiçekler kitabınızdan yine bir parçayı dinleyicilerimizle buluşturmak istiyorum. Gerçekten bir engelli kardeşimizin aslında hani dediğiniz edip notlar sunuyorum benden sonrakilere örnek olması açısından diye. Aslında küçük bir örnek teşkil edebilecek belki de bir hikaye onlarla buluşturabileceğimiz hikayemizin başlığı. Başlığı şöyle, bir lokma çok şeyi değiştirir. Bizim yurtların yemek saatleri bir geçit töreni gibidir. Yemekler hazırlanıp da yemekhanenin kapısı açıldığında tören başlamış olur. Benim en sevdiğim zaman dilimi bu saatlerdir. Bu saatler benim için bir laboratuvardaki bilim adamının deneyini gözlemlerken geçirdiği zaman kadar önemlidir. Yemek kuyruğunda onlarla göz teması kurmayı, yüzlerindeki ifadelerden o günkü ruh hallerini öğrenmeyi çok severdim. Kısa sorular sorar, bir şeyler söyler, espriler yapar, aldığım cevaplara göre de o günkü ruh hallerini tahmin ederdim. Bir değişiklik sezinlediğim çocuklarla yemeğini alıp masasına oturduğunda biraz daha yakından ilgilenirdim. Zaman zaman ben de yemeğimi alır, yanına oturur, onunla konuşarak kendisini bana açmasını sağlardım. Bazen de yemek masalarının arasında afiyet olsun diye gezinir, konuşmak istediğim çocukların tabağındaki yemeğin suyuna masadaki ekmekten kopardığım küçük bir parçayı batırıp yerdim. Yediğim o bir lokma ekmek o çocuğu çok mutlu ederdi. Yüzündeki durgunluk hemen yerini tebessüme bırakırdı. Masadaki diğer çocuklar da "Hocam benim tabağıma da ban" derdi. Kırmamak için onların tabaklarından da birer lokma alırdım. Bunu gören diğer masalardaki çocuklar da "Hocam bizim tabağımıza da ban" dediklerinde "Yeter bu gidişle göbek bağlayacağım, sizin tabağınıza da akşam yemeğinde banarım" diyerek gönüllerini alırdım. Her yurtta olduğu gibi bizim yurtta da engelli çocuklar olurdu. Bazısı bedensel engelli, bazısı zihinsel engelli bu çocuklar yurtların zenginliğini yansıtırdı. Zihinsel engelinden dolayı öğrenme güçlüğü çeken çocuklarsa diğer çocukların neşe kaynağı olurdu. Onlar büyüseler bile içlerindeki çocuklar, çocukça duygular hiç değişmez, üstlerine başlarına hiç dikkat etmezler, bütün pasaklılıklarına rağmen sevimliliklerinden bir şey kaybetmezlerdi. Ağzı burnu salya sümük içinde yemek yediklerinden büyük çocuklar onların masasında oturmak istemezlerdi. Bu çocuklardan birisi ben masaların arasında dolaşırken "Hocam benim tabağıma da ban" dediğinde hiç tereddüt etmeden ekmeğinden bir parça koparıp tabağına banardım. Bunu diğer büyük çocuklar onlardan iğrenmesin, onları hor görmesin diye yapardım. Benim onun tabağına ekmek bandığımı gören diğer çocuklar birbirlerine işaret ederek "Bak Hulusi Hoca Ferhat'ın tabağından yemek yiyor" diye şaşkınlıklarını ifade ederdi. "Hadi şimdi git burnunu temizle, yüzünü yıka öyle gel" dediğimde hiç itiraz etmezdi. Bir davranışı bir yenisiyle değiştirmek, bir alışkanlığı kazandırmak zor, zahmetli, sabır gerektiren, ancak sevdirerek yaptırılabilecek uzun soluklu bir uğraştır. Bir öğretmen, "Müdür bey, biz söyleyince yapmıyorlar, siz söyleyince yapıyorlar, bunun sebebi nedir?" diye sormuştu. Yapabilen için cevabı aslında basitti. Bazen bir lokma çok şeyi değiştirir. İş o tabağı banabilmekte.
Evet. Evet, bu değişik bir durum. Yani davranış değiştirmek, bir her iki bir çocukta, ergen bir çocukta bir davranışı değiştirmek ya da olumsuz bir davranışı olumlu bir davranışa dönüştürmek gerçekten zahmetli bir iş. Burada biraz o çocuğa değer
ve çocuk,
çocukta engelliyse daha da zor. Evet. O yüzden ben farklı bir yöntem izlemiştim ve hep de o yöntemde başarılı olmuştum. Tabii öğretmen arkadaşlar da "Hocam biz bir şey söylediğimizde yapmıyor bu çocuklar. Siz söyleyince yapıyor." Hani bunun sırrı ne dediklerinde ben bunu vermiştim. Yani bir lokma çok şeyi değiştirir ama iş o tabağa, yani o ağzı burnu salya sümük içindeki çocuğun yemek tabağına bir o lokma ekmeği banabiliyor musun? Onun seviyesine inip o tabağa ekmeği banabilirsen o çocuğa her şeyi yaptırabilirsin. Çünkü
çocuk artık benimseyecek
tabii,
bir baba
çocuk,
gibi.
Evet, benim işte saygı duyduğum, sevdiğim hocam, öğretmenim benim tabağıma banıyor. Diğer çocukların hep ötekileştirdiği, tabiri caizse hor gördüğü bir çocuğun tabağına siz değer vererek tabağına banıyorsunuz. Onun için çok değerli bir şey. Ben de onu tabağına banmak aslında o çocuğu ödüllendirmek.
Evet,
ama
evet.
Ben de onu ödüllendirirken bir davranışı da değiştirme kastıyla onu ödüllendiriyorum. Hadi git elini yüzünü yıka gel dediğimde hemen gidip elini yüzünü yıkayıp geliyor. Daha ilginci, sonraki günlerde geldiğimde hocam bak elimi yüzümü yıkadım, tabağımı banar mısın diyordu. Demek ki artık o davranışı pekiştirdiğini anlıyorsunuz.
Evet.
Davranışı böyle ödülle pekiştirmeniz daha etkili
aslında
oluyor.
Aslında bu gerçekten çok önemli bir yöntem.
Şimdi bu ebeveynler için de böyledir. Gerçekten mesela benim Yıldızlarım isimli kitapta bir aslında öykü değil bir deneme yazısı. Orada da yazdığım bir öykü var. Orada da şeyi bahsediyorum, hani bir çocuğa, bir gence bir şeyi yaptırırken nasıl yaptırmalıyız, onu anlattığım bir hikaye. İlginç de bir şey oldu, kitap fuarında kitapları imzaladığım bir karı koca kitabı okumuşlar, sonra bana mail attılar ve çok teşekkür ediyorlar. Dediler ki biz çocuğumuzla evde yemek konusu hep bir problemdi. Sizin o öykünüzü okuduktan sonra artık evimizde yemek sorun olmaktan çıktı dediler. Çok da ben de hoşuma gitti. Orada yaptığım basit bir uygulamayı anlatmıştım ben. Hani bir çocuğa bir işi yaptırırken ona seçme şansı vermeniz. İşte bunu işte yemeği çocuk yemek istemiyor. Sen de ye diye ısrar ediyorsun. Çocuk tepki gösteriyor bir süre sonra. Ben de orada hani bunu nasıl yemek istersin diye
seçim şansına
veriyorsun. Burada aslında gizli mesaj, bunu yemek zorundasın ama nasıl yiyeceğine sen karar ver.
Evet. Ama çocuk da kendi karar verdiği için o güvenle tamam ben tuzlu yiyeceğim.
Bunu da bana emekli öğretmen olan babam öğretmişti. Biz yani bu yöntemi de bize o öğretmişti ve hep de uyguladığımız
bir yöntem
aslında, ve gerçekten müthiş bir şey. Şimdi ebeveynler gerçekten evde yemek bazen sorun oluyor. Çocuklar annelerin bazı yemeklerini yemek istemiyor ama hani ev içerisinde bunu o metodu uygulayarak her yemeğin aslında yenilebileceğini de o çocuklara öğretmiş oluyoruz. O yüzden o gözle okumalarını da tavsiye ederim.
Çok güzel.
Evet.
Bu arada eğitimci bir ailenin çocuğusunuz. Aynı zamanda eşiniz de öğretmen.
Evet,
yani
öğretmen.
Tamamen aslında eğitimle iç içe bir aile.
Evet.
Bu anlamda mutlaka çocuklarımıza çok şey katmışsınızdır. Katmaya da devam ediyorsunuz.
Tabii.
Şimdi engelli yavrularımız üzerinde emekleriniz büyük. Son olarak dinleyicilerimize iletmek istediğiniz birkaç cümle var mı? Mesajlarınız var mı? Alalım.
Yani biz tabii dinleyicilerimiz içerisinden anne olan, baba olan, anne adayı, baba adayı olan dinleyicilerimiz de vardır. Gerçekten bir çocuğu yetiştirmek çok zor, zahmetli bir iş. Onun çünkü gelişim evrelerinde pek çok ebeveynler çatışmayla karşılaşıyorlar. Onları iyi, sakin, sabırla dinlemek gerekiyor. Ona birey olduğu için değer vermek gerekiyor. O yüzden eğer kitapları da okuma imkanı olunursa hemen her öyküde bununla ilgili küçük ipuçları var.
Evet.
O gözle okumalarını tavsiye ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Benim Yıldızlarım ve Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım'ın kaleminden çıkan iki kıymetli kitap. Muhakkak okuyup o içindeki gizli mesajları alın diyelim ve değerli konuğumuza çok teşekkür ederim bugün bizimle olduğu için.
Evet,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım'dı stüdyo konuğumuz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bir Esma, Bir Dua. Yazan Doktor Senayi Demirci.
Thank you. Gaffar. Senin bağışlaman günahkarlar içindir. Ben günahkarım işte. Bağışlamanı hak ettim. Yine bağışla beni. Onarmak için bir şeyi yıkmak gerekir. Ben masum kalamadım. Yıktım içimin içini. Masumlardan say beni. Senin affın hata edenler içindir. Hatalarım affın için bahanedir. Affınla temizle beni. Kirler olmalı ki temizleyip pak eyleyesin. Kalbimi kirlettim. Temizlemeni beklerim. Rahmetinle arındır beni. Senin örtüp gizlemen kusurlar içindir. Kusurluyum. Örtüp gizlemen gerekir. Ayıplarımla utandırma beni. Sen öyle kahharsın ki celalinin gölgesinde her zerre titremektedir. Sen öyle kahharsın ki zalimlerin kalp damarlarını koparıp kendi yaktıkları ateşte kavrulmalarını takdir eylersin. Öyle kahharsın ki kahrının şiddeti herkesi sarıp bugün mülk kimindir dediğinde ne yukarılardan ne aşağılardan kimsenin karşılık vermeye takati olmaz. Ve o sonsuz suskunluğun ortasında, o dipsiz sessizliğin koynunda sen kahrının celaliyle Allah'ındır mülk ki o bir ve kahhar diye cevap verdiğinde kimsenin itiraza mecali kalmaz. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Sen öyle kahharsın ki cehennemin tabakaları gazabının ateşinden sadece bir kıvılcımdır.
Haklarımız.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımız Süleyman Çetin stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Çağdaş yaşam tarzı ve çağdaş toplum tabii beraberinde pek çok sorunu getiriyor. O sorunlar da ne yazık ki aileye yansıyor ve boşanmalar da sonuçlanan evlilikler oluyor. Bugün boşanma üzerine, hukuki sonuçları üzerine ve özellikle yurt dışında gerçekleşen boşanmaların Türkiye'de intibakı nasıl sağlanıyor, bu konu üzerine konuşalım istedik. Hemen ben sözü Sayın Çetin'e bırakayım.
Evet, tabii ki. Hep bilindiği üzere bizim Türk toplum örf ve geleneklerinde Allah bir yastıkta kocatsın denir. Hı hı. Yani evliliğin ömür boyu sürmesi arzu edilir. Evlilik ritüelleri nişandan başlamak üzere hatta söz kesmeden itibaren hep o evliliğin ölünceye kadar bir yastıkta kocansın, işte çocuk çocuğa karışılsın,
torun torba sahibi olunsun
diye evlenilir. Tabii zaman zaman da kişilerin yapılarından kaynaklanan ya da kültürel farklılıklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Tabii ki yine bizim geleneksel aile yapımız, örf adetlerimiz hemen aile büyükleri devreye girer biliyorsunuz. Ve o evliliğin yürütülebilmesi için elinden geleni yaparlar. Hı hı. Ama nihayetinde bunun sürdürülmesi artık sıkıntı yaratıyorsa
ve her iki tarafa zarar vermeye başladıysa,
hem her iki tarafa hem de eğer çocuklar varsa, var ise bu evlilik birliği içerisinde artık o evliliğin sona erdirilmesi kaçınılmaz olabiliyor. Tabii sadece tarafların uyuşmazlıkları değil, işte uzun süren örneğin akıl hastalığına ilişkin mevcut rahatsızlıklar, ruhsal çöküntüler. Bunun dışında işte eşlerden birinin bir diğerinin canına kastetmesi.
Tabii şiddet uygulaması.
Evet, şiddet uygulaması ve benzeri kanunda sayılan sebepler gerçekleştiğinde de yine iş hukuksal süreç sonucunda boşanmaya kadar gidiyor. Tabii bu boşanmanın tarihsel sürecine baktığımızda ta Mezopotamya'ya kadar uzanıyor. Solon kanunlarına kadar uzanıyor. Yani bu süreç tarihte çok eskilere kadar dayanıyor. Hatta bazı ülkelerde hala örneğin İspanya, Arjantin, Brezilya buralarda Katolik sistemin yoğun etkisi sebebiyle boşanma yasaktır. Dinleyicilerimizin belki birçoğu bilmiyordur bugün günümüzde Arjantin'de, Brezilya'da, İspanya'da boşanma yasaktır.
Nasıl çözümleniyor sorunlar?
İşte aynen bizim aslında evliliğin sürdürülmesi konusundaki o geleneksel yapı orada bunu dini kurallar, Katoliklik kuralları, Hristiyan dinin kuralları çerçevesinde. Baktığınızda evlilikler yürüyor mu? Birçok evlilikler, eşlerin birçoğu birbirinden ayrı şekilde evli, resmi olarak evli olmalarına rağmen ayrı şekilde devam ediyor. Örneğin İtalya 1970 yılına kadar İtalya'da boşanma yasaktı. Yani 1970 tarihine kadar İtalya'da da yine boşanma yasak ve 1970 yılında bir yasa çıkartılıyor. Boşanma serbest bırakılıyor. İlk 5 ayda 7 milyon kişi boşanmak için başvuruyor. Yani yasanın çıkmasından itibaren 5 aylık süre içerisinde 7 milyon boşanma başvurusu. Ya bu da şunu gösteriyor. Zoraki şekilde evlilik yürümüyor. Demek ki böyle bir yasal süreç başlatıldığı anda insanlar boşanmak için hemen başvurmuşlar. Tabii bizim ülkemize geldiğimizde bizde de mevcut hukuk düzenimizden, medeni kanundan önce de İslam hukukunda talak dediğimiz boşanma sistemi yine bizim ülkemizde de hem dinimizde hem ülkemizde mevcut kuralları vardı. Cumhuriyet döneminde de yine bu medeni kanunla birlikte boşanma şeklinde gidiyor. Bazı ülkelerde ise ilginç boşanma türleri vardır. Örneğin Çin'de rıza gereklidir. Karşılıklı rıza olmadığı sürece eşler birbirini boşayamaz. Mümkün değil. Boşanamazsınız.
Ya yani, illaki anlaşmalı boşanma olacak.
İllaki anlaşmalı. Eğer bir taraf ben diğer tarafa seni boşamak istiyorum dediğinde diğer taraf hayır ben boşanmak istiyorum istemiyorum dediği sürece
hakim boşayamaz.
Hakim hayır boşayamıyor. Mümkün değil. Şimdi tabii bu boşanmanın belli başlı hukuki süreçleri oluyor. Bir defa mutlaka eşler en son birlikte oturdukları ikametgah neresiyse oradaki aile mahkemesinde davanın açılması gerekiyor. Eğer eşlerin birlikte oturdukları ikametgah yok ise en son 6 aydır birlikte oturdukları yer mahkemesi. Bu da belli değilse Ankara mahkemelerinde davanın açılması gerekiyor.
Yani şimdi başka bizi, bir şehirdelerse mutlaka Ankara'ya gelecekler.
Eğer son 6 aydır oturdukları yer belli yok değilse. Ise mecburen belli şehirlerde. Şimdi yurt dışında bizi dinleyen Hayatın Sesleri programını can kulağıyla dinleyen dinleyicilerimiz var. Biz ne yapacağız? Yani yurt dışında
işte. Biz de Ankara'ya geleceğiz.
Evet, Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız. Şimdi tabii Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bilmesi gereken bazı hususlar var. Orada işte bizim belediye nikahı dediğimiz ya da kilise nikahı dediğimiz nikahlar da var. Olabilir bir Türk vatandaşımız orada yabancı o ülkenin vatandaşıyla kilisede de evlenmiş olabilir. Ya da oranın belediyesinde evlenmiş olabilir. Ama bu evlilikleri Türk makamlarına bildirmedikleri sürece Türkiye'deki kayıtlarda bekar olarak görünürler. Aynı şekilde tersine çevirelim. Örneğin bir kilise evliliği yapıldı. Örneğin bir belediye evliliği yapıldı ve bu Türk makamlarına bildirildi. Ama sonrasındaki boşanma bildirilmemişse Türk makamlarına
hala evli olarak
evet, Avrupa'da boşanmış. Örneğin Almanya'da boşanmış ama örneğin Kırşehir'de hala kütükte evli görünürler. Tabii bu durum ne tür sıkıntılara sebebiyet verir? Aynı zamanda çocukların velayeti, çocukların nüfusla ilgili sıkıntıları ortaya çıkabilir. Örneğin çocukların vatandaşlığı konusunda sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Onun için bizi dinleyen yurt dışındaki vatandaşlarımız, yurt dışındaki o ülkedeki kurallara göre bir evlilik yapmışlar ise bunu mutlaka en kötü ihtimalle Türkiye'ye bildirmek sıkıntı oluyorsa bulundukları yerdeki başkonsolosluklarımıza, büyükelçiliklerimize, ateşeliklerimize başvurarak bu evliliğin kurulduğunu veya sonlandırıldığını bildirmek zorundalar. Bunun dışında özellikle bir hususu dinleyicilerimize aktaralım. Artık yurt dışındaki vatandaşlarımız eskiden işte apostil yaptırılıyordu. Türkiye'de o mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi dediğimiz hususlar vardı. Şimdi kolaylaştırıldı. 2018 yılının Şubat ayında resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik çıkartıldı. Nüfus ve vatandaşlık işleriyle ilgili kanuni dayanağı nüfus kanununa dayanıyor. O kanun çerçevesinde artık bulundukları ülkedeki Türk temsilciliklerine başvurmaları halinde o temsilciliklerde bir komisyon oluşturuluyor. Elçiliğin veya konsolosun görevlendirdiği komisyon o tanıma veya tenfizi boşanma kararını o komisyon yerine getiriyor ve Türkiye'ye bildiriyor. Yani Türkiye'ye gelmelerine, Türkiye'de dava açmalarına gerek kalmıyor. Ama eğer o başvuruları reddedilir ise örneğin ilgili konsolosluk veya büyükelçilik tarafından o takdirde Türkiye'de mahkemelerde kararların o boşanma kararı diyelim tanınması veya tenfizi davası açmaları gerekir. Tanıma ve tenfiz için de süremiz sona yaklaşıyor. İkisinin farkını da en azından anlatalım dinleyicilerimiz bilsin. Eğer sadece boşanma kararı herhangi bir icraî niteliği yoksa sadece kararın nüfus kaydına işletilmesi gerekiyorsa bunu tanıma yoluyla yapabiliyoruz. Buna kararların tanınması deniyor. Ama o kararla birlikte örneğin çocuklarla ilişkiler düzenleniyorsa, velayetin kime verileceği belirtiliyorsa, nafaka yükümlülüğü var ise, bu nafakanın nasıl ödeneceğine ilişkin hususlar var ise, bir işin yapılması gerekiyorsa aynı zamanda, o zaman biz ona icraî bir işlem yapılması gerektiği için tenfiz diyoruz. Tanımayla tenfizin farkı bu ama sonuç itibariyle her ikisinde de Türk mahkemelerinden bir kararın alınması gerekiyor.
Yani yurt içinde de olsa yurt dışında da olsa dinleyicilerimiz eğer bizi dinliyorlarsa mutlaka bilgi vermeleri gerekiyor. Yurt içinde zaten mahkemelerden o bilgi alınıyor ama yurt dışında mahkemeler o konuda bilgi sahibi olacaklar ki Türkiye'deki nüfus kayıtlarından yine bu durum işlensin.
Evet, bunun için de en yakın konsolosluk veya büyükelçiliğimize gitmeleri artık yeterli. Türkiye'ye gelip bizzat gitmeleri de gerekmiyor. Eğer isterlerse bir avukat vasıtasıyla da gidebiliyorlar. Bir son şeyi de hemen hatırlatalım. İlla ki hani boşandıktan sonra eşlerin arası limoni oluyor ya. Konsolosluğa veya büyükelçiliğe birlikte gitmek de zorunda değiller. Herhangi birisinin başvurusu yeterli ama diğer ikinci müracaatla ilk müracaatın arasında 90 günden fazla fark olmaması lazım. Diğer eş de sonra gidip kendisi başvuruyu yapması lazım.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin verdiğiniz detaylı bilgiler için. Aslında tabii boşanma ve hukuki sonuçlar dendiğinde hani saatler sığmaz bu bilgileri anlatmaya ama biz özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızı bilgilendirmek anlamında onlara yönelik bilgi aktarımı gerçekleştirmek istedik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hayatın Sesleri devam ediyor.
Vakit zaman, yalvaracak halim yok gidiyorsun. Yapacak bir şey yok ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakmayın dik durduğuma. Nasıl pişmanım, nasıl pişmanım. Sana bu kalbi kanattığıma. içimin. Neredesin be müzeyyen? Gel de söndür şu yangınlarımı, sürmesin ebediyen. Soğutmuyor bu yeni şarkılar içimi. Neredesin be müzeyyen? Gel de söndür şu yangınlarımı, sürmesin ebediyen. Vakit tamam, yalvaracak halim yok, gidiyorsun. Yapacak bir şey yok ah kalbim. Bak Kerem Aslı'ya kural büyük, sevenler ağlar. Dokunsalar patlayacak gibiyim. Bakmayın dik durduğuma. Nasıl pişmanım, nasıl pişmanım sana bu kalbi kanattığıma.
İlginç vakıflar. Teravihlerde Kaçkar balından şerbet dağıtan vakıf. Rize'nin Pazar ilçesinde bir Müslüman, o Ramazan özel olarak hazırlattığı 50'şer gramlık mini bal paketleriyle geldi camiye. Koli koli bal paketlerini teravih namazı sonrası camiden çıkan cemaate görevlendirdiği kimselerle dağıttırmaya başladı. Kimi, bu ne? Diye soruyor, sonra alıyordu. Kimi hiçbir şey sormadan teşekkür ederek alıp ayrılıyordu. Cemaatten yaşlı bir amca,
"Uy uşağı, ha bunu kim hediye edey?"
diye sordu. Bir hayır sahibi efendim, ismini vermek istemedi. Ama amca meraklı ya, ısrar sonucunda bu balı dağıttıranı öğrendi. Kim olduğunu diğerlerine hissettirmeyecek şekilde yanına gidip sordu.
"Oy uşağı, ha bu palu sen ne için dağıtaysun? Ha iftar değil hurma dağıtasın. Kandil değil ki mevlüt şekeri dağıtasın. Bal dağıtaysun da ha bunun esrarı nedir bilmek istedi."
Hayırsever adam cevap verdi. "Efendim, geçtiğimiz gün Halk Kütüphanesi'nde bir kitap geçti elime. Vakıflar İdaresi bastırmış. Diyordu ki kitapta, Hatice Sultan Vakfı isimli bir vakıf kurulmuş. Hicri 1073, miladi 1663 yılında.
Ne yapayımış bu vakıf? Ha pal mı sataymış?"
"Hayır, hayır, bal satmıyormuş. Her sene Ramazan ayında bilafasıla teravih namazı çıkışında cemaate ha bu bizim memleketin meşhur balından şerbet dağıtıyormuş."
"Hediye mudur?"
"Evet, hem de bizim Kaçkar balından yapılmış şerbet. Ben de o mübarek hanımın ruhunu şad etmek için hiç olmazsa bir kere cemaate tadımlık da olsa bal dağıtayım dedim."
"Oy, Allah hayrını kabul eylesin uşağım."
programımızın da sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nde son dakikalarımız ama yarın saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.